Ayrım 17, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 215. Tarihsiz. Bir gece evine gittiği adamla yalnızlık üzerine söyleşi. Gece evine gittiğim adam. Kendimle konuşmalar. O adamı hep banliyö treninin penceresinden görmektedir. Masada, masa lambasının ışığında okur ya da yazarken. Adamla neler ve ne üstüne konuşacağım. Tanıdık olarak karşılar, şaşar. Ya da başka bir hikaye. Sabah uyanır ki evinde başkaları, Vera'nın tüylerim diken diken olduğu dediği. Sabah uyanır ki kent bomboş. Ben o kaptanım şimdi. Çok biliyorum sandığım bu notun ne olduğunu unutmuşum. Bu not sonradan eklenmiş. 28 Şubat 1987 Taksim, saat 19.10. Vakıf. 12 Mart 1987, saat 17.47. 30 yıl taşıdığım öykünün ağırlığından kurtuldum. Gece evine gidilen adam öyküsüne. Ev sahibi, gelen adamın fotoğraflarını çıkarır. Fotoğraflarda donmuş zaman. Salt fotoğraflar değil, andaçlar, anı belgeleri çıkarır. Her biri çıktıkça içinde ruhunda titreşimler olur. O titreşimler sese dönüşür. Ev sahibinin parmaklarıyla dokunduğu her yerden sesler duyulmaya başlar. Ne sesi olduğu kesinlikle anlaşılamayan ya da değişik enstrümanların ya da karışık enstrümanların sesleri. Zaman zaman piyano, zaman zaman keman sesi, opera sesi, arp sesi, tar, kudüm, def, gitar, kanun, çıtır oynarken klarnet, tef, dümbelek, zil sesi. Konuk acılar içindedir. Geç kaldınız, artık evinize gitseniz iyi olur. Gitmek istemiyorum, der. Kalır. Sabah olur, karısı kapıyı açar, bir şey alır gider. Ne günaydın, ne bir gülümseme, ne bir ses. Dokunur andaçlara, fotoğraflara, hiçbirinden ses çıkmaz. Eşya kendi sessizliğine gömülmüştür. Adam kendi evindedir. İçeriden evin kahvaltı gürültüsü duyulmaya başlamıştır. Bağırmalar, azarlamalar, haykırmalar, paylamalar, ağlamalar. Adam kendi evindedir. Hay Allah! Aman çok şükür! Ta Erenköy'deki evde 1958 yılında tasarladığım ve notunu aldığım Moskova'da bir gece Vera'nın beni götürdüğü, Yahudi kocası ve arkadaşlarının bulunduğu evde, onların fantastik edebiyat konusu üzerine tasarısını anlattığım bir öyküydü bu. Tam 29-30 yıllık bir geçmişi var. Son bir hafta 10 gündür bu karlı kış gecelerinde vakıfta her gece birlikte yattığım bir öyküydü. Bir türlü biçimini bulamıyor, iskeletini kurgusunu kuramıyordum. Şimdi Rumence kitabıma ön söz yazarken titreşimden bu noktaya geldim. Oh çok şükür, öykü hazır. Vakıf, 13 Mart 1987, Cuma. Her zaman böyle yapıyorum. Yazmam gerekli önemini. Önem verdiğim bir yazı olunca o yazıyı yazmamak, daha doğrusu yazmayı ertelemek için elimden geleni yapıyorum. Kaytarmak için türlü bahaneler uyduruyorum, gerekçeler buluyorum. Başka yazılara, kitaplara okumaya dalıyorum. Sanki daha ivedi işlerim varmış gibi oyalanıyorum. Sonunda artık kendimi kandıramaz oluyorum. Başka da umarım yok. İster istemez o dönem verdiğim yazıyı yazmaya oturuyorum. Şu da var. O yazıyı yazmamak için başka işlerle oyalanır, kaytarırken bir yandan da kafam hep o yazıyla uğraşıyor. Nasıl yazacağımı, nasıl yazmam gerektiğini, önemini, içeriğini, anlatımını, biçimini, biçemini düşünüp duruyorum elimde olmadan. Yani yazı ben ayırdığımda bile olmadan kafamda gelişiyor. Peki niçin önem verdiğim böyle yazıları yazmayı boyuna erteliyorum? Sanırım ki o yazıdan korkuyorum. Korktuğum için kaçıyor, sonunda kaçılamayacak bir yerde sıkışıp kalınca yazmak zorunda kalıyorum. Niçin korkarım öyle yazıları yazmaktan? Hakkını veremeyeceğim, iyi yazamayacağım, gereğince anlatamayacağım, beceremeyeceğim ya da başaramazsam korkusu bu. Kendime bile itiraf edemediğim bir korku bu. İşte korkudan korkmak yazısını haftalardan beri erteleyip durdum. Sonunda artık ertelenemez çıkmaza gelip kaldım. Yazmak zorundayım. Vakıf, 14 Mart 1987 Cumartesi. İnsanların yarattığı tanrı ya da tanrılar, kendisini yaratan insanları kendi adaletsizliğinden korusun. Amin. Amin başlıklı bir yazı yazabilirim. Vakıf, 15 Mart 1987 Pazar, saat 08.56. Öykü. Dün akşam 14 Mart 1987 Cumartesi, öyle uykum geldi ki, olur şey değil. Öyle olsun. Sonrası uykusuna da yatmıştım oysa. Kendi kendime çok yemek yedim de ondan diye yorumlar yaptım ama çok da yememiştim. Uykudan çalışamıyorum. TV seyrederek bir süre oyalanayım, uykum açılınca çalışırım diye düşündüm. TV büsbütün uykumu ağırlaştırdı. Baktım ki kendimi zorlamanın yararı yok. Saat 22'de yattım. Uyandığımda saat 0.45'ti. Erken uyanınca da böyle gece yarısı kalkıyorum. Odam bu denli soğuk olmasa çalışırım. Yeniden yattım ve neden erken uykumun geldiğini anladım. Kulak çınlaması için aldığım hap beni uyutmuş olacaktı. Uyudum. Saat 6'da uyandım. Yine erken ve odam soğuk. Yattım. Uyuyamadım ama düşündüm ve bir öykü kurdum. Öykü ancak plotsu olarak kafamda oluştu. Güzel bir öykü olabilir diye düşünüyorum. Hastanede erkek. Ölümcül hastalığı olduğunu biliyor. Çok çökmüş. Öyle ki yüzünü aynada görmek istemiyor. Çok güçsüz. Dişlerini yıkayamamaktan çok tedirgin. Bu yaşta dişlerinin neden sağlam kaldığına şaşıyor. Niçin insanın bütünüyle ölmediğini, bunda sağlam kalan organlara adaletsizlik olduğunu düşünüyor ve yorumlar yapıyor ve özellikle beynin sağlam kalmasındaki insanın dramını. Hiçbir ziyaretçisinin gelmesini istemiyor, yasak koyuyor. Ziyaretçi gelirse onu böyle görürlerse, hele kimileri ki onun kadınlarıdır, hemen ölebilir. Buna hekimini de inandırıyor. Ziyaret yasağını önleyebilmek için hastane. 3 nokta. Bu öykü notunun ikinci sayfası bulunamadı. Üçüncü sayfadan devam ediyor. Önceki ağır hastalığında ölümden kurtarmıştır inmeli olduğu zaman. O gelişleri erkenden, karanfilli kompostu, öyle bir değerdi ki onun için. Kendisi bile bunun ayırdında olamazdı. Saklayabilseydi o ayva kompostosunu, yemek içmek değil, göz içindi. Öyle sevmişti onu. Peki şimdi gelişi neden? Yine mi sevgi? Hayır değil. Nedir öyleyse? Hastanın uzun yaşamının en büyük düş kırıklığını yaratan kadındı. Hem de bir sözle, benimle konuşuyorsunuz demişti ses kırık kırık, ses paramparça. Onu öyle çok, öyle çok sevmişti ki, hani çocukların iki kollarını açıp işte bu kadar, işte dünyalar kadar dedikleri kadar onu sevmişti. Daha büyük enayiliği yine bir o kadar sevildiğine inanmış olmasıydı. Şimdi gelmişti, niçin gelmişti? Bir sevi anısını tazelemek için mi? O anının son perişan kalıntısını, ürününü son görüp görevini yapmak için mi? O bu haliyle bir tek insanı görmek, ona dokunmak istiyor. Oğlu, o da gelemezdi, uzaklardaydı. Onun da gelmesini istemiyordu. Niçin dokunmak istiyordu? İçinde kalan son olumlu tutkuların da parmaktan parmağa aktarılıp oğlunda sürmesi için. Kadınla anılar bir gider, bir gelir. Bu gelgitler arasında kadını ve hastayı yakından tanımış oluruz. Öykü bu gidip gelmelerle sürecek ve böyle kurgulanacak. Öykünün bütün öbür yanları, kadının haber göndermeleri, üstelemeleri, yazıları arasında geçecek. Sonunda kadın iltimaslar koyar, olmaz. Başhekime kendisini tanıtarak rica eder. Başhekim ağlayan kadına, anlıyorum der, anlıyorum ama olanaksız. O konuşmasın, bir kez göreyim, bir tek şey söylemek istiyorum, hatta hiçbir şey, göreyim. Neye yarar? Neye yarayacağını onlar bilemez ki. Salt onlar değil, bunu kendisi de bilmiyordu. Belki de haklıydılar. Hiçbir şeye yaramazdı ama görmek istiyordu. Tutmak parmaklarını. Söyledim, olanaksız. Ama niçin? Çünkü öldü. Daha 87'de, yani yine değil, 3 yıl önce bende düş kırıklığı yaratmış. Bu bölüm sonradan eklenmiş. Aksaray, 8 Ağustos 1990. Vakıf, 15 Mart 1987 Pazar, saat 20:17. Bugün yine kendime çok önemliymiş gibi zorla işler uydurarak asıl yapmam gereken işten kaytarmanın yolunu buldum. Dün öğleye dek korkudan korku yazısını az çok yoluna koymuştum. Öğle uykusundan sonra yarın yazarım deyip tembellerin çalışma günü yarındır, bakış için yazı yazmaya oturdum. Gece de erkenden uykum geldi, saat 22'de yattım. Bugün 15 Mart 1987, sabah 7'den beri çalışıyorum ama korkudan korkuya değil. O yazıdan kaytarmak için mumhala yazılarını yıl sıralarına göre dosyalarına koymaya kalkıştım. Öğleye dek bitmedi. Uykudan sonra da çalıştım, ancak 17:30'da bitti ama ben de bittim. Öyle yorulmuşum ki sonunda gerçekten önemli bir iş yaptığımı anladım. Mumhalaların son durumu şu. 1960 öncesi bir zarf var. Yılları belirlenmemiş yazılardan oluşan karışık zarf var. Bu karışık notları tarihlerini kestirerek zarflarına koymalıyım. Mumhalalar 1960'tan başlayarak 1986'ya dek 17 zarf olarak düzenlendi. 1987 dosyada. Aşağı yukarı bugünkü çalışmamla Mumhala kitabının planlaması oldu. Şunları yapacağım. Ajanda, takvim ve yıllık notları okuyarak oralardaki notlarla ilgili zarflara koymalıyım. Çuvalda, kutuda, zarftaki ve dağınık notları karıştırıp kutulara ayırarak ilgili oldukları zarflara koymalıyım. Vakıf güncesini karıştırarak ya vakıf güncesini buraya almalıyım ya buradakini vakıf güncesine koyarak vakıf güncesini ayrı kitap yapmalıyım. Bütün bunlar uzun vadeli iş. Daha çabuk sonuç almak için SALT 1980 ya da 1976-86 arası 10 yıllık mum halaları bir kitapta toplayabilirim. Nasıl olsa 76-86 mum halalarının hepsi dosyalardadır. Bunu denemeliyim. Kitap biçimine sokmadan önce ek olarak ya da tefrika olarak gazetede ya da bir dergide yayınlatarak parasal bakımdan değerlendirmeliyim. İlk işim 1. 1976'dan başlayarak her zarftaki notları tarih sırasına koymalıyım. 2. Yazı makinesinde yazmalıyım. 10 yıllık mum hala bütününü görünce hem boyutu hem değeri üzerine bir düşüncem olabilir. Vakıf 19 Mart 1987 saat 15:34. Her insanın kendi ölçütü, kendisinin kendi metresi var. Herkes olayları, başkalarını, sorunları, konuları ister istemez kendi metresiyle ölçüp, ölçtüğü şeyi ya eksik ya tam ya artık bulunuyor. Kendi metremizle ölçtüğümüz şeyi tam bulduğumuz pek olmaz. Çünkü kendi ölçütümüzle ölçtüğümüzde tam olan salt kendimizizdir. Hepimiz için benden başka tam yoktur. Ancak olsa olsa az eksikler, tama yakın olanlar vardır. İnsan bu ölçüt birimini kendi metresini doğduğu andan ölene dek ister istemez çevresinden alır. Doğuştan ölüme dek sürekli çevremizden aldığımıza göre metremiz, ölçüt birimimiz sabit değil, yaşamımızın değişiklikleriyle, deneyimlerimizle, dış etkilerle sürekli değişmektedir. Öyleyse başkalarını anlamak için sürekli değişken olan kendi ölçüt birimlerimiz var. Aynı dünyada yaşadığımıza göre her insanın ölçüt birimlerinin, metrelerinin ortaklaşalıkları da vardır. Yaşadığımız dünyanın evrenin dışına çıkamadığımıza göre, başka evrenlerin koşullarını bilemediğimize göre, hepimizin ayrı ayrı ölçüt birimlerinin yine de aynı olan ortaklaşalıklarının bulunması doğaldır. Örneğin, karikatürlerde, çizgi romanlarda, çizgi filmlerde, çubuk resimlerde başka dünyalardan, Merih'ten, Ay'dan, Neptün'den dünyamıza gelmiş canlı yaratıkların resimleri çizilirken, bunlar ayrı dünyaların yaratıkları olduğundan bizim dünyamızın yaratıklarına benzememelerine çalışılır. O canlı yaratıklar bu dünyamızın insanlarına, hayvanlarına benzemeyecektir, benzememelidir. Ama işte bu benzetmemek olanaksızdır. Çünkü hiç kimse kendi dünyasının, ortamının, koşullarının, çevresinin, mekanının dışına çıkamaz ki. Kendi dışındaki ölçütlerin ve ölçüt birimlerinin ve nasıl, ne olduğunu ne bilebilsin? Kendi dışındaki başka dünyaları da kendi dünyasından kazanıp elde ettiği ölçüt birimleriyle ölçer ve ister istemez nedenli kendine benzetmemeye çalışırsa çalışsın, başka dünyalardaki varlıkları da kendine benzetmek zorundadır. İşte bu yüzden Merih'ten, Ay'dan, Venüs'ten, Neptün'den gelmiş oldukları varsayılan o başka canlı yaratıklar da, insanlar, hayvanlar ve uçan daireler, zorunlu olarak yine bu dünyanın canlı yaratıklarına benzemektedir. Çünkü ölçüt bizimdir. En çok yapılabilen değişiklik iki göz yerine tek göz, iki kol yerine çok kol yapabilmek ya da kafaya anten oturtmak gibi organların yerlerini değiştirmektir. Ama bu değişiklikler ve bozmalar yine de bizim ölçüt birimlerimizden büsbütün ayrı, başka değildir. Çünkü bizden ayrı ölçütler olabileceğini tasarlayamayız bile. Biz insanlar da hepimiz ayrı ayrı insanlarız. Her nedenle aynı dünyada yaşayan insanların ölçüt birimlerinde ortaklaşalıklar varsa da, yine de biz hepimizin ayrılıklarımız da olduğundan ölçüt birimlerimizde ayrımlar vardır. Bu ayrımlar nedenle aynı dünyada, aynı ortamda, aynı çevrede yaşamış olsak bile, yine de genetik ve güncel yaşamdan olarak ayrılıklarımız vardır. Bu nedenle her birimizin ayrı dünyası, öbürlerinin dünyalarına uymaz. Bir bakıma her insan uzaydaki ayrı gezegenler gibi birbirinden ayrıdır. Bu yüzden ölçütlerimizin ortaklaşalıklarıyla, ortaklaşa yanları nitelikleriyle birbirimizi anlasak bile aynı ölçütlerimizin ayrı nitelikleri, ölçüt birimlerindeki ayrılıklar, ayrı metreler yüzünden birbirimizi anlayamıyoruz. Çünkü beni başkaları kendi metreleriyle ölçtükleri gibi ben de başkalarını kendi metremle ölçüyorum. Her insanın metre ayrılığını en çok Nesin Vakfı'nı kurduktan, daha sonra da 1980'den sonra politik, kültürel, toplumsal örgütlenmelerin girişimcisi olduktan sonra çok daha iyi anladım. İnsanların hepsi değilse bile büyük çoğunluğu vakıfı niçin kurduğumu, vakıf kurmanın gerçek nedenini anlayamadığı için, anlamaları da olanaksız olduğu için bu olayı kendi metreleriyle, ölçüt birimleriyle ölçüp bir kuruluş gerekçesi uyduruyorlar. Onlara göre böyle bir vakıf kurarak iyilik yapmanın tek gerekçesi olabilir. Çıkar, maddi ya da manevi çıkar. Bunun başka türlüsü olamaz. Öyleyse benim bu vakfı kurmamda da açıklayamadığım gizli bir çıkar, bir yarar arıyorlar ve şunları buluyorlar. Kendi ideolojisi doğrultusunda komünist yetiştirmek için Sovyetler Birliği'nden gizli para alıyor vakıf bahanesiyle. Müslümanlar insan bir iyiliği niçin yapar? Allah rızası için. Allah rızası olunca sevap işlemiş olur o insan ve ölünce cennete gider. Bu adam Müslüman olmadığı gibi dinsiz ve Allahsız. Karşısında cenneti bile beklemiyorsa neden parasını burada harcar? Elbet bir gizli niyeti çıkarı var. Onun ölçüt birimiyle çıkar ve yararı olmayan bir şey ölçülemez. Vakıf diyerek bütün öbür vakıflar gibi ondan bundan iyilikseverlerden paralar toplayacak. Paraların çoğunu yiyecek, birazını vakıfa ayıracak. Kendisi yetmemiş, yememiş bile olsa, iyiliksever insanların paralarıyla kendi adına vakıf kurup da adını ölümsüzleştirecek. Bu yüzden bağış toplamıyorum. Bunu solcular dostlarım olması gerekenler bile söyledi. Sosyalist ülkelerden telif haklarını vakıf aracılığıyla kolaylıkla getirtecek, transfer ettirecek. Bunu da solcular söylemiştir. Bir kuruş dışarıdan vakıf için para almadım. O hiçbir zaman vakıf yapılarını tamamlamaz. Görürsünüz çocuk almaz. Bunu eskiden söylüyorlardı, hele para yetersizliğinden vakıf yapılarının kurulması uzun sürüp çocukları almamız gecikince. Vakıf bahanesiyle başka çıkarlarını yürütüyor, kitaplarını satıyor. Vakıf kurdum diye vergi kaçırıyor. Bunu da solcular söylüyordu. Daha bunun gibi neler neler. Niçin bunları söylüyorlardı? Kötülüklerinden değil, onların kötülüğü geçici olay değildi. Özlerinde, doğalarındaydı kötülük. Vakıf olayını kendi ölçüt birimlerinde vuruyorlardı ve bu yargılara varıyorlardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bizim için bir türlü kanılardadır. Niçin? Çünkü yaşamları boyunca hep böyle olmuştur, kendilerinden önce de böyle yapılmıştır ve kendileri de böyle yapmış ve yapmaktadırlar. Nitekim bütün vakıflar böyledir. Sabancı, Koç, Kara, Deniz, Hava, dinsel vakıflar, yardım toplamak, cennete gitmek, vergi kaçırmak. Ölçüt birimleri başka. İkincisi, 1980 sonrası ne tür eylemlere katıldığımı anlayamamaları. Başkan olmak, oy kapmak sanıyorlar. Çıkarım var. Huzur. Ne karşılığında her türlü özveri. Yoksulluk. Dün başlamıştım bu yazıya. Vakıf, 20 Mart 1987. Bence en büyük mutluluk, zamanın insanı haklı çıkarması. Ben bu mutluluğu çok yaşadım ve yaşıyorum. En büyük acı da insanın zamana rezil olması. Çünkü zaman insanı rezil ederse, insan kendi gözünde küçülmüş, aşağılanmış olur. Hayır, zaman beni hiç utandırmadı. Zamandan hiç utanmadım. Vakıf, 20 Mart 1987. Monografilerde Nazım Hikmet için örneğin, tutulacak yol yöntem için bir vurgulama örneği olarak, Ivan Bunin'in Mayakovski üzerine sözlerini gösterebiliriz. Kıbrıs'ta çıkan Türk Bankası'nın yayını Kültür Sanat Dergisi'nde Osman Türkay'ın Mayakovski üzerine yazısı. Daha önceleri iki kez Rus ruleti oynamış kurtulmuştu. 14 Nisan 1930 sabahı 3. Rus ruletinde öldü. Vakıf 26 Mart 1987 Perşembe saat 18.19. Dünyanın herhangi bir yerinde, belki Çin'de, belki Meksika'da, belki yanı başımda, belki karşımda, belki Maçin'de, belki Kaf Dağı'nda, belki bir masalda. Peki ne zaman? Belki şimdi, belki 10, 20, 100 yıl sonra, belki 200 yıl öncelerinden bir zamandan, belki asır öncelerinden. Ama bulacağım onu ve o bulacak beni. Dünyada her şey birbirini arıyor. Tıpkı işte bir tırtılın kelebek olup sevgilisini arayacağı gibi. Vakıf 27 Mart 1987. Üzerinden zaman geçmeden yaşanmış olanı yazmak birçok bakımdan yazın, öykü, roman, oyun ve hele roman olamaz. Hatta tarih bile olamaz. O ancak bir yönüyle tarihçinin, bir yönüyle de yazarın yararlanacağı gereçler olur. Yazmakta telesilse o işin yazarın yazarlığı değil, tarih yazıcılığı, vakanüvislik, historiograflık olur. Sıcağı sıcağına şiir yazılır ama öbür dallarda yazılmaz. Yansız, uzaktan kuş bakışı bakmak gerekir. Duygu gerekir ama duygudan önce akıl gerekir. Salt toplumsal yaşamda değil, bireysel yaşamda da böyledir. İnsan seviyi genç ve orta yaşlarında yaşar. Ama en güzel sevi romanlarını, oyunlarını yazarlar ancak yaşlandıklarında yazabilmişlerdir. Sıcağı sıcağına yangından mal kaçırır gibi olayın yaşantının üzerine atılmamalı. Bu yüzden anılar güncelerden daha yazındır. Çünkü değiştirmeler, uydurmalar vardır. Zorunlu olarak. 17. ayrımın sonu, sayfa 225.